Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Doktor Erhan Turan'la birlikteyiz. İslam Tefekkür Ufku programında muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu ve bizim de programımızın ismini vermiş olduğumuz İslam Tefekkür Ufku kitabından okumalar yapmaya devam ediyoruz ve bu hafta cihat meselesini konuşmaya devam edeceğiz kıymetli hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Rabbim sizlerden de razı olsun hocam.
Amin.
Biz Ramazan ayı içerisindeki sahur programlarımıza tabii başlamış olduk,
evet,
aslında her gece birlikteyiz. Bugün de Tefekkür Ufku, İslam Tefekkür Ufku programı vesilesiyle yine buluşmuş olduk, Allah razı olsun.
Amin.
Cihadın faziletlerinde kalmıştık hocam, evet, bu programımızda. Buradan devam edelim. Günümüzde cihat belki çok mümkün değil. Yani
gibi görünse de,
de fiilen belki mümkün, evet, değil. Biz işte silahımızla,
evet,
cephanemizle fiziki olarak bir cephede cihat etme imkanına sahip değiliz şu anda ama farklı alanlarda cihat ediyoruz demiştik bu programımızın, evet, öncesindeki bölümünde. O cihatlardan bahsetmiştik. Bunların önemi nedir, fazileti nedir? Bir Müslümanın bu tür mücadelede takılması gereken tavır nedir? Buradan devam edelim hocam, buyursunlar.
İnşallah, Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Biz geçtiğimiz programda tabii cihatla ilgili genel nedir, hangi anlamda kullanılır, günümüzde nasıl anlaşılmalıdır, kısaca örneklerle izah etmeye gayret ettik. Tabii burada fazileti bahsine gelince Kur'an ve sünnet üzerinden gitmek icap eder. Tabii şunu öncelikle bilmek lazım. Cihat malum nazariyenin aslında bir teorinin harekete, yani nazariyenin amele dönüşmüş halidir. Kur'an-ı Kerim'de Mekke döneminde cihatla ilgili herhangi bir ayet bulamazsınız. Daha çok Medine'ye ait olan bir emir silsilesidir Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere bakıldığında. Demek ki cihadı sağlam hale getirebilmek için, tabii biz cihadı anlamlandırırken şahsın hem silahla mücadelesi, bu da devlet otoritesiyle birlikte olur demiştik. Bir de nefsi, daha büyük cihada dönüyoruz dediği peygamberimizin cihadın karşılığıydı. Tabii nefsle cihadın olabilmesi için de bizim öncelikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de yaptığı gibi bir akide sağlaması yapmamız gerekiyor. Yani akidenin tam olması, akidenin sağlamlaşması. Akideden kastımız da amentu. Yani Allah'a, peygambere, meleklere, kitaplara, ahiret gününe, kader ve kazaya, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine imanın tam olması gerekiyor ki karşılığında amel bir anlam kazansın. Tabi burada öncelikle zeminin oluşması esastır. Tabi Medine'de böyle bir devletin oluşması, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da sahabenin daha rahat edelim, şöyle ayaklarımızı uzatıp oturalım, bağımızı, bostanımızı tabiri caizse devşirelim vesaire gibi değil. Buradaki asıl şart, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam artık mekan oluştu, zemin düzeldi ve insanlar bu zamanda hazırlıklarını yapma adına çalışmalarını yapacaklar. Yani asıl iş burada emri bil maruf ve nehyanil münker sağlama adına devletlere İslam'ın tebliğiydi, ilahi kelimetullah idi. Bu anlamda da Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'de bir, ne diyelim, mücahit topluluğu yetiştirmeye başladı. Sonrasında kendisi bu gayeyi sunarken de Cenab-ı Hakk'ı Rab olarak bilmeyi, yine ondan başkasına ibadet etmemeyi, ondan başkasını da ilah olarak kabul etmemeyi, şirk koşmamayı esas kılmıştı. Bir diğer tarafta canlarıyla, mallarıyla Allah yolunda hem tevhidi koruma hem de peygamberi, hı hı, koruma adına akit almıştı onlardan. Karşılığında ne var diye sorulduğunda da cennet var demişti. Yani burada tabii ki yapılan mücahedede, yapılan alışverişte, biliyorsunuz Tevbe suresinde İnnallâhe iştera minel mü'minine enfusuhum ayetlerinde Allah müminlerden canlarını, mallarını kendilerine cennet karşılığında satın almıştır buyuruyor ayette. Tabii burada şunu görmek lazım. Neticede Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu can, bize vermiş olduğu beden, bize vermiş olduğu ruh, her neyse, ve bize vermiş olduğu dünyevi mallar, eşyalar vesaireler zaten mülkü ilahi de Cenab-ı Hakk'a aittir. Yani mülkün sahibi odur, malikül mülk. Zaten o asıl mülke ait olan, mülke sahip olan, mülkün kendisine aitliği Allah olan Allah'tır. Öyle olunca tabii burada şunu iyi anlamak lazım. Allah-u Teala kendine ait olanı kuluna irade olarak mücadelede satın alma üzere bir pazarlığa, bir ticarete benzetiyor. Orada da satın almıştır diyor. Yani müminler burada aslında kendisine ait olmayanı cennet karşılığında satmış oluyorlar. Alıcı yine Allah. Şöyle düşünelim, daha net anlaşılır. Yani bir fabrika sahibinin yoldan geçen birisine gel bu fabrikayı senin üzerine vereyim demesi, daha sonra ona hiçbir bedel almaksızın ona o fabrikayı teslim etmesi, yani insanın kul olarak yaratılıp yeryüzüne gönderilmesi, evet, misali. Daha sonrasında bu zengin şahsiyetin, fabrikayı veren şahsiyetin belli bir yıl sonrasında ondan ücret karşılığında, ama çok daha fazla ücret karşılığında, belki bir fabrika değil, belki binlerce fabrika değerinde ücret vererek tekrar geri almak istemesi gibi. Yani Cenab-ı Hak yeryüzüne göndermiş olduğu, yeryüzünün insan için de böyle, mümin için de böyle, bir zindandır, bir değeri, bir kıymeti yok. Bu bağlamda baktığımızda Allah-u Teala'nın zaten kendine ait olan mülkiyetten, zaten kendine ait olan mülkiyetle bir pazarlık yapması, zaten bu tabir yerindeyse anlaşılması biraz zor bir hadisedir. Bu ilahi bir takdirdir. Cenab-ı Hak burada böyle, evet, murad etmiştir ve kuluna bir yol açmıştır, cennete koyma vesilesi. Ve bizden de bu emri bil maruf ve nehyanil münker hususunda gayret ister. Bunun karşılığında ne var? İşte biraz önce hadiste söylendiği gibi cennet var. Diyor ki sahabi, biz diyor böyle bir akıllı alışverişi vallahi ne döner ne de geri dönülmesini isteyene müsaade eder, terk ederiz demişlerdi. Bu işte Müslümanın Allah için hicrette olması, Allah için cihatta olması, hem nefsle mücadelede olması netice itibariyle onu ne yapacak? Cennete kavuşturacak. En büyük fazilet budur aslında. Bunun biz birçok karşılığını görüyoruz. Yani dünya üzerinde ufak bir menfaat ortaklığı çıkınca, ufak bir pay ortaya çıkınca insanların bazen dini esasına kadar müdahil olunan alanda müsaade ettiğini görüyoruz. İşte malum geçtiğimiz zamanlarda başörtüsüyle ilgili yaşananlar ülkemizde, işte Kur'an-ı Kerim üzere yaşananlar, Hazreti Peygamber'e, evet, malum karikatür vesaire gibi yapılan hallerde Müslümanların bir kalbi gadabının olması lazım. Yani bu canlı durması lazım. Çünkü Allah ve Resulü bize bu anlamda bir emanet. Onu savunmak. Çünkü hadis-i şerifte sen Allah'ı korursan ben yahfazillah yahfazke buyuruyor hadiste. Yani sen Allah'ı korursan Allah da seni korur.
Evet.
Allah'ı korumak tabii burada, hı-hı, dinine sahip çıkmak, dinin emirlerine, Kur'an'a, sünnete sahip çıkmanın karşılığı aslında.
İşte günümüz cihadı nedir sorusunun, evet, cevabını aslında burada vermiş oluyoruz.
Evet, hocam, aslında yani bu.
Nasıl ki sahabe efendilerimiz savaş meydanında veya işte ecdadımız savaş meydanlarında dinini korudu, biz de belki günümüzde bu söylemlere karşı dik duruşumuzla, bu söylemlere karşı doğru bir söylem oluşturarak,
tabii ki,
bu söylemlere karşı tepki göstererek böyle bir cihat faaliyetinde bulunmamız gerekiyor.
Her türlü. Neticede Kur'an-ı Kerim'de bize hem Allah, hem Kur'an, hem peygamber ve peygamberimizin bu anlamda bize öğretmiş oldukları bir emanet olarak veriliyor. Yani bu emanete birileri saldırmaya başladığı zaman orada bir mücadele oluşacak.
Evet.
Yani bu mücadelede, yani bizim, bilmiyorum bu ifadeyi kullanayım ama cüzdanımız öne çıkmayacak. Böyle söyleyeyim. Yani bu ifadede cüzdanımız öne çıkmayacak. Yani kalkıp da kendi az menfaatlerimiz karşılığında Kur'an-ı Kerim'in, hani diyor ya ayet-i kerimedeki, az bir bahaya satarlar. Hı. Yani bir ücreti var ama o ücreti az bir baha. Peki o işin bedeli nedir ücret olarak? İşte Cenab-ı Hakk'ın kendi huzurunda saklamış olduğu, kuluna vermiş olduğunun karşılığı. O da nedir? Cennettir. Bu az bir bahaya değişecek bir hadise değil. Tabii bunu iman edip anlayan için geçerli bu. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de biz cihadı genel olarak anlamlandırdığımızda bakıyoruz ki Kur'an ve sünnetin feyiz ve ruhaniyeti içinde mümin gönüllerin ihyası esastır. Yani biz önce Kur'an-ı Kerim'i ve sünnet-i seniyeyi bu günler hürmetine en azından biraz daha dikkatli olarak, biraz daha gayretli olarak bir tesis haline getireceğiz. Bu yapılandırmada zamanla bizim sair hayatımıza, diğer 11 ayımıza da ne yapacak? Yol verecek, yön verecek. Yani Kur'an ve sünneti öğrenme adına. Bu bir feyiz, bir berekettir açıkçası. Şunu görmek lazım. Cenab-ı Hak bazen bizden canımızla mücadele ister, bazen malımızla mücadele ister, bazen istidadimizin, yani gücümüzün yetebildiği hal ile mücadele ister. Hangi imkana sahipsek, o imkan üzere gayret.
Hangisi karşımıza çıktıysa.
Kesinlikle. Yani bugün bir yayın paylaşan bir radyonun duruşu, Bugün sosyal medyada bazı grupların duruşları, tabii bunun aleyhi de var, lehi de var, aleyhi de var. Duruşları hangi anlamda bizim bu tebliği anladığımız, hangi anlamda da emri bil maruf ve nehyanil münkeri? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de müminlerin vasıflarını anlatırken emri bil maruf ve nehyanil münkerden bahsedilir. Münafıkların vasıfları anlatılırken de onların kötülüğü emrettiği, iyiliği nehyettiğinden bahsedilir. Yani burada aslında imkandan kastımız bu. Herkesin kendi alanında, kendi bulunmuş olduğu icra sahasında İslam'ı, Kur'an'ı, peygamberi yaşama ve yaşatma gayreti olacak. Bunun adına cihat diyoruz işte. Bir diğer taraf, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de Darül Erkam'la, Medine'de de Ashab-ı Suffa'yla İslam'ı temsil edecek şahsiyetler yetiştirmeye çalıştırdılar. Karakterler yetiştirmeye çalıştılar ki onlarla da hem peygamberimiz sair bölgelere öğretmen olarak, hoca olarak onların İslam'ı anlatacak elemanlarını, adamlarını yetiştirip takdim etmiş, sunmuştu. Malum yine Siyer'de bildiğimiz Reci vakası ve bir İrmaune vakasında 10 ve 70 hafızın şehit edilmesi hadisesi vardı. Bu hafızlar şehit oldukları zaman Hazreti Peygamber çok mahzun olmuşlardı, üzülmüşlerdi. Ashab-ı Suffa'nın yetişmiş elemanlarıydı, yetişmiş adamlarıydı onlar. Yani her biri aslında bir Kur'an sünnet temsilcisiydi. Bu haliyle Resulullah Efendimiz sabah namazına müteakit kunut yapmıştı bir ay müddetince. Yani beddua ederek karşılık vermişti. Bu çok mühim bir örnektir aslında. Niye söylüyoruz? Cihat bu anlamda bu tür kurumları destekleme faaliyetidir de aynı zamanda. Çünkü emri bil maruf ve nehyanil münker kendiliğinden olacak hadiseler değildir. Yani bunu yapacak olan bir zümre vardır. Bu zümreye de mülk sahipleri, mal sahipleri ya da Cenab-ı Hakk'ın kendisine emanet verdiği, çokça emanet verdiği bu büyükler sahip çıkacaklar. Yani onlara Ashab-ı Suffa'ya sahabenin sahip çıktığı gibi, ikram ettiği gibi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iltifat ettiği gibi iltifatta bulunacaklar. Onların cihadı bu anlamda biraz daha mali olacak açıkçası. Herkesin dedik ya, kendi gayretince bir nisabı vardır ve nisabın da karşılığında bir gayreti vardır. Bir diğeri, esas mesele sadece kişinin kendini kurtarması değil, kendini kurtaran o şahsiyetin tebliğde de bulunması. Yani dünyanın her tarafına bu tebliği ulaştırma adına bir anlam yükleyecek cihadın karşısına. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye tabir yerindeyse yerleşik hayata geçildiği zaman, orada bir devlet oluştuğu zaman yapmış olduğu şey kendi dışındaki diğer bölgelere risalet elçileri göndermekti. İşte Mısır'a gönderdik, Mukavkıs'a gönderdi, gitti. Rum İmparatoruna Heraklius'a gönderdi. Bizans İmparatoru'nun öbür tarafta Gassani İmparatoru vardı, ona gönderdi. Dünyanın her bölgesine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğde bulundu. Ve sahabi o edep ile daha sonrasında dört halife döneminde İslam'ın neşvinova bulmasında, yayılmasında büyük bir gayrete düştü. Yani sadece kılıçla değil, zaten İslam'ın kılıçla cihadı bu anlamda çok fazla insan katiline sebep vermiş bir karşılık değildir. Yani bizim İslam tarihi kaynakları, hatta dünya tarihi kaynaklarına da bakılabilir. Müslüman idarecilerin ya da gerçekten Kur'an ve sünneti hayatına tatbik etmiş olan o idarecilerin böyle çok büyük bir katliamın olmadığını görürüz.
Ya bugün şehirleri manada yağmalamazlar.
Tabii, hanımlarına dokunmadıklarını biliriz. Anladım. Çocuklarına dokunmadıklar yasaktı çünkü. Evet. Resulullah Efendimiz bir şehre bir baskın yapılacağı zaman özellikle söylerdi. Yani gece baskını yapmayın. Günün ışımasını bekleyin. İnsanların evlerinden çıkmasını bekleyin. Uyarın. Onları tebliğe çağırın. Bununla birlikte sizinle kılıçlaşırlarsa kadınlarına, çocuklarına, ihtiyarlarına, hastalarına, gariplerine, bunlara dokunmayın.
Zarar vermeden.
Tabii, yani elinde kılıcını görüp sizin karşınıza çıkan kimseye mücadelede hakkınız var. Ama yoksa ben yakar yıkarım. Bugün malum bunu Mel'un İsrail yapıyor. İşte evet, yine yakınlarda böyle bir şey yaptı. Bu durmayacak da yine aynı melanetine devam edecek.
Evet.
Çünkü tarihini kanla yazmış bir topluluktan bahsediyoruz. Tarihin her alanında bu tür katliamlar bu topluluklarda var. Yani bugün akıllı bir insan, Müslüman olsun olmasın, akıllı bir insan, gerçekten vicdan sahibi bir insan bugün ne Batı'nın izin verdiği bu harekete Batı adına razı olur, ne de Yahudi'nin bu yapmış olduğu harekete razı olması o insan tarafından beklenir. Tabii siz karşınızdaki insana hangi anlam yüklüyorsanız ona göre karşılıkta tavırda bulunursunuz. Bugün Yahudi, Yahudi olmayanlara çok af buyurun, hayvandan daha aşağı bir muamelede anlam yüklüyor.
Evet.
Batı kendinden başkasını insan görmüyor, zaten o şekilde bir anlam yüklüyor. Burada İslam karşısındaki insanı insan bilir, onun cehennem ateşine düşmesine razı olmaz. Tebliğini de zaten bu anlamda tacılandırır.
Evet.
Bu anlamda götürür, takdim eder. Burada bir idari mukavemet görürse, idari bir taarruz görürse kendisine karşı, o zaman kılıcını çeker, o zaman şehadete yürür. Yoksa tarihimizde böyledir bizim, Müslümanların ve İslam'ın asla bir bu anlamda bir katliamı söz konusu asla olmamıştır.
Evet. Hocam tam burada Gazze demişken, yani biz şimdi elimizdeki imkanlara baktığımızda, gerek fiziki şartlara, işte silah anlamında, işte mühimmat anlamında, savaşabilecek kabiliyet anlamında çok şükür iyiyiz diyebilecek konumdayız.
Elhamdülillah.
Onun haricinde cihadı sadece burada sınırlamadığımızı söyledik. Sosyal medya anlamında veya diğer platformlarda, diğer mücadele alanlarında da baktığımız zaman çok kötü bir durumda değiliz.
Evet, imkanlarımız var.
İmkanlarımız var. Evet. Yani radyo, televizyon, sosyal medya, bu manada karşılık verebilecek birçok mecramız var. Ama biz her iki alanda da hala Gazze'yi konuşuyoruz. İşte 2023 yılında başladı ve 2026 yılındayız. 3
evet.
Ramazan oldu. 3.
Evet.
Ramazan-ı Şerif'teyiz ve biz hala maalesef Gazze'de şunlar şunlar şunlar yapılıyor diye konuşuyoruz. Eksik olan ne hocam? Biz neyi kaçırıyoruz? Neyi yapamıyoruz ki Gazze hala böyle? Neyi beceremiyoruz ki Afrika'daki kardeşlerimiz, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz, işte farklı bizim mazlum coğrafyalarındaki kardeşlerimiz hala böyle? Neyimiz eksik hocam bu manada?
Tek kelimeyle söyleyeyim hocam. Tevhid eksik.
Eyvallah.
Tevhid dediğimiz hadise, la ilahe illallah Muhammed Resulullah'ı kabul etmenin yanında, bu kabullerle birlikte iman etmiş toplulukların bir vurması demek yüreklerinin. Yani biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra yapmış olduğu Medine vesikasında, müminler kendi aralarında bir millettir, diğerleri müminler dışında ifadesini görüyoruz. Ya Resulullah Efendimiz bize bir tanım biçiyor. Diyor ki biz iman ettiysek bir aradayız. Şimdi malum Gazze vesair. Sadece Gazze değil, bizim malum Doğu Türkistan'da hala yaramız kanıyor. Evet. Yine Yemen'de yine Müslümanlar üzerinde bir dünya iş çevriliyor. Afrika büyük kıta malum hala daha üzerinde Müslümanların bir takım dümenler döndürülüyor. Avrupa'daki Müslümanların üzerlerindeki oynananlar. Bizim Türkiye'mizde bir şeyler yapılmaya gayret ediliyor. Dünyanın her yerinde Müslümanlar bu anlamda biraz zayıflatılmaya çalışılıyor. Evet. Peki bunun temelinde ne var? İşte biraz önce söylediğimiz bir olamamak var. Yani bir arada kalamamak var, birlikte hareket edememek var. Yani devamlı bir fitne çıkarılma, devamlı bir aramıza nifak sokulma gayretleri var. Müslüman devletler, bu uluslararası siyasette çözülecek bir hal bu. Burada bir de bizim kendi içimizden düşünecek olursak, yani makro plandan mikro plana gidecek olursak, bunun bütün İslam devletlerinin, kendini İslam olarak addeden, Müslüman olarak addeden devletlerin bir araya gelip birlikte bir yol haritası çizmesi gerekiyor. Yani bugün hiçbir Müslümanım diyen devletin ayrılmaması. Eğer 70 devlet varsa 70'i de bir araya gelecek ve 70 devletten tek bir devlet çıkacak. Yani diyecekler ki biz Müslümanlar olarak bir aradayız ve ortak kararımız yok. Bir şura oluşacak. O şuranın almış olduğu kararlarla birlikte Müslümanlar üzerindeki, yani şunu söyleyelim. Sadece ekonomik gücünü, dünyadaki kendini Müslüman olarak addeden devletler, ekonomik gücünü, sadece ekonomik gücünü şöyle bir hafta 10 gün müşterek bir operasyona getirecek olsalar bu işler biter. Çünkü o atılacak olan füzeye petrol lazım, o atılacak olan füzeye imkan lazım, o atılacak olan füzeye işte adam lazım vesaire. Bir araya gelmeyince çok iyi bildikleri bir şey bu. Hocalarımızdan birisi biraz oldu, belki bir 20 yıl kadar oldu, yurt dışında bir ülkeye ziyarete gitti. Ramazan programı neticesiyle bir ay kaldı, programlarını yaptı geldi. Ben kendisine sordum, dedim ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir kardeşimiz bu, bir arkadaşımız. Ben kendisine sordum, dedim hocam, dedim benim merak ettiğim şey ve senin ilgini çeken şey, işte bir ay kadar kaldın, bana dedim Avrupa'yı bu anlamda nasıl özetlersin gittiğin ülke bağlamında. Dedi ki hocam, dedi, ifadeyle söylediğini söyleyeyim, gavur işi çözmüş dedi. Dedim nasıl çözmüş hocam? Dedi ki hocam, dedi, gittiğim ülkede ben, dedi, yaklaşık 20 cami gezdim dedi. 20 mescit, 20 cami. Oralarda sohbet yaptım, konuşma yaptım. Hep bir araya gelmenin, tevhidde olmanın, Müslümanların kalplerinin bir vurmasının, işte Akif'in dediği gibi bir vurdukça yürekler top sindiremez dediği hali yaşatmaya gayret ettim.
Evet.
Baktım ki, dedi hocam, dedi, bir grup 25-30 kişi bir arada, Diğer grup 25-30 kişi bir arada, başlarında bir kardeş var ilgileniyor. Diğerinde başkalarının başlarında bir kardeş var. Böyle 15-20 grup var. Dedim ki yani bir araya gelseniz, sayınız 400 olsa 500 olsa, şöyle bir arada bir iş yapsanız. Onların şusu var dediler, uzak durdular diyor. Bunların buyu var dediler, uzak durdular diyor. Baktım her birinin diğerine göre kendince meşru bir bahanesi var bir araya gelmemek üzere.
Evet.
Ben dedi şunu anladım dedi. Batı bizi bir araya getirmemekle işlerini yürütüyor. Yani küçük tutuyor bizi, küçüğü büyütmüyor.
Fitne sunuyor.
Fitne sunuyor.
Sokuyor.
Evet. Hatta şunu da söyledi. O zaman bir kitap okuyordum ben. Küçük şey diye bir şey yoktur diye bir tercüme. Batılı bir yazarın tercümesiydi. Afrika'yı anlatıyor. Neden sömürge Afrika diye. Orada dedim ki peki böyle bir durum var, buna benziyor mu bu dedim. Aynen hocam dedi. Aynısı bu. Yani biz bugün bir araya gelemeyince, bir düşünemeyince, yani 20 grup bir araya gelip bunun aynısını Türkiye'de de yaşıyoruz biz.
Evet.
Yani alnı secdeye değen, kalbi Allah diye atan ve İslam kaygısı olan, Müslümanlık kaygısı olan bu kardeşlerimiz bir arada düşünecek olsalar, bizim temsili siyasi otoritemizin arkasında dursalar, yani biz bir güç görsek bu şekilde, şöyle bir 15-20 yıl versek bu insanlara, emin olun birçok iş değişecektir. Ki şu küçük adımlarla bile çok büyük işler yapılıyor. Şu küçük atılımlarla bile çok büyük ameller ortaya konuluyor. Ez cümle şunu söylemeye çalışıyorum hulasası. İttifak olma, bir arada olma, müttefik olma ve İslam sancağı altında Müslümanca düşünebilme, bütün devletler özelinde bir temsil kazanabilme gerçekleştiğinde biraz önce söylediğim bu baskıların birçoğu çok rahat bir şekilde çözülecektir. Kendi kendine çözülecektir.
Evet.
Ama biz bunu kendi içimizde bile, yani şurada bir işte cemaatin diğer cemaate, bir tarikın diğer tarika, diğer partinin diğer partiye gibi ayrımlara girdiğimizde nasıl bir dağılma ve nasıl bir neticesizlik? Peki bunun içinde ne var? Hocam bunun içerisinde benlik var, ego var.
Evet.
İşte o benliği, bu egoyu yıkmadıkça, bu nefis bu anlamda terbiye girmedikçe, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir arada ya Resulallah göster denize, denize girelim algısı yerleşmeyince, yani biz Mekke döneminin imanını Medine döneminin disipliniyle birleştirmeyince, evet, bugün daha çok Gazze konuşacağız, daha çok Doğu Türkistan konuşacağız. Allah muhafaza diyerek söylüyorum.
Eyvallah.
Cenab-ı Hak her birimize bu anlamda akıl fikir izan versin.
Amin.
Çünkü söylemeyle olmuyor, amele döndürmek gerekiyor. O yüzden İslam'ın temel prensipleri içerisinde bir mücerret, bir müşahhas prensipler var demiştik. Mücerret nazariyeydi, yani o konunun ne olduğuyla alakalı bir teorinin sunumuydu. Müşahhas da bu işin amele dönmesiydi. Bütün İslam devletleri, yani kendini Müslüman addeden devletler, biz Müslümanız deyip bir takım efkar çıkarıyor, fikirler çıkarıyor ama müşterek bir birliktelikle sonuç ortaya çıkarmıyorlar. Yani sadece futbol ifadesiyle söyleyelim, orta sahada top çeviriyorlar hocam.
Maalesef.
Hücum
maalesef
yok. Bu anlamda sadece gerekirse müdafaa,
eyvallah,
yapıyorlar.
Eyvallah. Vahdet ayı diyoruz Ramazan-ı,
evet,
Şerife.
Evet.
İnşallah bu ay içerisinde bulunduğumuz bu günler
İnşallah.
Bir olabilmeyi, beraber olabilmeyi,
İnşallah.
İşte tek ses, tek nefes, tek vücut olabilmeyi, olabilmenin vesilesi olur.
İnşallah.
Diyelim. İnşallah. İnşallah.
Dualarımız bu yönde.
Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
hocam.
Ederim.
Allah razı olsun.
Sizlerden de çok sağ olun.
Gönlünüze sağlık. İnşallah buradan bir kez daha hatırlatmış olalım. Biz Ramazan ayı boyunca her gece Sahur Bereketi programında sizlerle, sizinle birlikte oluyoruz. Hocamla birlikte oluyoruz kıymetli dinleyenler. Yine aynı şekilde bendeniz hocamla birlikte yine yarım saatlik zaman dilimi içerisinde bir hadisi şerifin şerhini yapmaya gayret ediyoruz. Yine Doktor Mehmet Büyükmut hocam da Gazali okumaları yapıyor. Yine Selahattin Koca Hasan ağabeyimiz de muhterem üstadımızın kaleme almış olduğu bir eserden okumalar yapıyor. İlahilerle, dualarla, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle Sahur Bereketi programı dolu, canlı ve gecenin bereketini, feyzini yansıtacak şekilde çok güzel bir konsepte devam ediyor her gece bizler de Erkam Radyo mikrofonları vesilesiyle sizlerle buluşmuş olacağız diyelim ve bugünlük de sizleri Allah'a emanet edelim. Hoşça kalın efendim. Bizleri de duadan unutmayın. Allah'a emanet olun.